ayrım 17.
Örneğin benim bakımımdan bu merkez Convergo Eğitim Kurumu'dur. Ben bu kurumda uzmanlaşmış öğretmenlerden, Braille uzmanlarından, bağımsız hareket öğreticilerinden, sosyal hizmet uzmanlarından, az görme uzmanlarından ve daha başka uzmanlık dallarına mensup meslektaşlarımdan oluşan çok meslekli ekibin üyesiyim. Şu sırada Hollanda'da ilk ve orta öğretimde, ayrıca özel orta öğretimin başka türlerinde öğrenim gören yaklaşık 1250 görme engelli öğrenci, gizlice eğitim yardımı hizmetinden yararlanmaktadır. Bunlardan 570 öğrenci, Convergo Eğitim Kurumu'nun öğrencileridir. Hedef gruplar. Bir gezici öğretmenin aşağıda sayılan kişilere yardım sağlaması öngörülmüştür. Normal ilk ve orta öğretim okullarında eğitim gören görme engelli öğrenciler, orta eğitim düzeyindeki başka tür özel eğitim programlarına devam eden görme engelli öğrenciler, örneğin öğrenme ve davranış sorunları olan öğrenciler, ortaokul ve lise düzeyindeki meslek okullarında öğrenim gören görme engelli öğrenciler, eğitim yardımı yapılan öğrencilerin ana babaları veya vasileri, eğitim yardımı yapılan öğrencilerin öğretmenleri veya bu çocukların bulunduğu okulun öğretim personeli. Normal eğitim sistemiyle kaynaştırma. Convergo'nun amacı olabildiğince çok sayıda görme engelli öğrencinin normal eğitim ortamında öğrenim görmesini mümkün kılmaktır. Görme engelli çocuklarla gençlerin aynı yaş grubundan gören çocuklarla bir arada büyümeleri, böylece görme engelinin üstesinden gelmeyi ve neler yapıp neler yapamayacaklarını öğrenmeleri zorunludur. Çeşitli meslek dallarından uzmanların oluşturduğu ekibin hedefi, bir grup içinde etkin olma yeteneğinin, kendi işini kendi başına görme becerileri, yönlenme ve bağımsız hareket becerileri, yeterli okuma yazma becerileri gibi bağımsızlık için gerekli tüm becerilerin geliştirilmesidir. Ayrılacak zaman. İnceleme kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Convergo'dan gönderilen gezici eğitim yardımcılarının yapacakları yardıma kaç saat verebileceklerine okul karar verir. Bir normal okula devam eden bir öğrenciye yapılacak yardımın sıklığı ve yoğunluğu bu tavsiyeler dayanak alınarak belirlenir. Yardıma harcanacak zaman yolda geçen süreyi, yönetimle ilgili işleri ve kursları ve benzeri de içerir. İnceleme Kurulu. Bu kurul her zaman şu üyelerden oluşur. Okulun müdürü, bir sosyal hizmet uzmanı, bir çocuk psikoloğu, özel bilgi sahibi bir göz doktoru. Değerlendirme. Görme engelli bir çocuğun ana babası veya vasisi çocuğa gezici eğitim yardımı sağlanması için inceleme kuruluna başvurabilir. Çocuğun sorumluluğunu taşıyan başka kişiler ve kuruluşlarda yardım sağlanması için ana babanın iznini alarak ya da onlarla işbirliği yaparak başvurabilirler. Başvuru üzerine çocuk tam bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bu genellikle ana merkezde yapılır. Değerlendirme normalde bir gün sürer ve şunlardan oluşur. Göz muayenesi, bir psikolojik değerlendirme, bir pedagojik, didaktik değerlendirme, sosyal hizmet uzmanının raporu. Bu değerlendirme göz önüne alınarak değerlendirilen öğrenci için en iyi yardım biçiminin ne olacağı konusunda ana babaya tavsiyelerde bulunulur. Şunlar tavsiye edilebilir. Çocuk normal okulda öğrenim görmeyi sürdürsün, gezici eğitim yardımı ve gerekiyorsa buna ek destek sağlansın. Çocuğun görme engelliler okuluna gitmesi ve bazı durumlarda okulun yurdunda kalması onun bakımından daha iyi olur. Çocuk belli bir amaçla örneğin Braille yazısı öğrenmek için kısa bir süre görme engelliler okuluna devam etsin. Çocuk görme engelliler okuluna devam etsin ve normal okula dönüp dönmeyeceğine her yıl yapılacak inceleme sonunda karar verilsin. Değerlendirmenin bulguları ana babalara hem sözle açıklanır hem de bir rapor halinde yazılı olarak verilir. Uygun yardım tipi ve bu yardımın nerede sağlanacağı konusunda kesin kararın verilmesi ana babaya bırakılır. Gezici öğretmenin işinin tanımlanması. Gezici öğretmen şu üç alanda etkinlik gösterir. Öğrenci ve okul alanı, ana baba alanı, başka kuruluşlar alanı. A. Öğrenci ve okul alanı. Görme engelli öğrencilerin eğitimi konusundaki uzmanlığı dolayısıyla gezici öğretmen, öğrencilerinin normal eğitimle kaynaşmasını sağlamakta önemli rol oynayabilir. Gezici öğretmenin başlıca rolü tavsiyelerde bulunmaktır ve onun görme engelli çocuğun devam ettiği normal okuldaki öğretmenlerine tavsiyeler yoluyla yardımcı olması öngörülmüştür. Gizlice öğretmen değerlendirme raporuna bakarak ya da başka bir yoldan çocuğun görme bozukluğu hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgi sayesinde çocuğa ve veya öğretmenine öğrencinin sınıfta görme engeliyle nasıl başa çıkabileceği hakkında pratik tavsiyelerde bulunabilir. Sınıftaki etkinliği gözlemleyerek, görme engelli çocukla ve öğretmeniyle çalışarak, konuşarak öğrencinin belli bir takım durumlarda nasıl davrandığını belirleyebilir. Gezici öğretmen genel olarak görme engelinin veya körlüğün çeşitli yanları hakkında, özel olarak da öğrencinin durumu hakkında öğretmeni ve eğitim ekibini bilgilendirmekle görevlidir. Ayrıca yasal düzenlemeler, kuruluşlar, araçlar ve öğrenim olanakları hakkında bilgi sağlamak da çoğu zaman ona düşer. Her yıl Convergo ve TEOF'un kurs merkezi tarafından Gezici Eğitim Yardımı programındaki öğrenciler için kurslar ve bu öğrencilerin devam ettikleri normal okullardaki öğretmenleri için rehberlik kursları düzenlenir. Kurslar gezici öğretmenler ve Convergo'da çalışan başka uzmanlaşmış görevliler tarafından düzenlenir ve gerçekleştirilir. Kurs görevlileri bilgi vererek, öğreterek, beceriler kazandırarak normal okullara devam eden görme engelli öğrencilerin daha başarılı olmalarını sağlayacak koşulları yaratmaya çalışırlar. Gezici öğretmenin başka bir görevi de öğrenciye ve veya öğretmenine özel araçların kullanılmasını öğretmektir. Gerektiğinde Braille yazısı da öğretir. B. Ana baba alanı. Gezici öğretmen ana babayı okulla ilgili tavsiyeler hakkında aydınlatır. Bunu yaparken aynı zamanda çocuktaki görme bozukluğunu tartışır. Görme azlığı veya körlük ile ilgili genel sorunları onlara açıklar. Evdeki özel araçların kullanılmasını öğretmek gerekecek olursa bu işte gezici öğretmene düşer. Beyaz bastonla yürüme gibi özelliği olan becerilerin öğretilmesi için gezici öğretmen konunun uzmanlarının yardımını ister. Bu uzmanlaşmış personel belirli bir süre içerisinde gereken eğitimi verebilir. Convergo ve TEOF'un kurs merkezi yardım edilen çocukların ana babaları için de kurslar düzenler. Bu kurslarda çocuğun görme engeliyle ilgili pratik ve pedagojik konular ele alınır. Kurslarda bir araya gelen ana babaların kendi aralarında konuşup görüşmeleri de bu kurslara ayrı bir değer kazandırır. C. Öteki kuruluşlar alanı. Eğitim yardımı yapılan dönem sırasında gezici öğretmenin öğrencisiyle şu veya bu bakımdan ilgilenen kuruluşlarla uğraşması da gerekecektir. Bu kuruluşlar öğrenciyle kısa veya uzun süreden beri doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgilenmekte olabilirler. Bu kuruluşlardan biri öğrenciyle doğrudan doğruya ilgileniyorsa, gezici öğretmenin yapacağı şey ona bilgi sağlamaktır. Söz konusu bilgi öğrencideki görme bozukluğuna ve bunun pratikte doğurduğu sonuçlara ilişkin olacaktır. Kuşkusuz bu her zaman öğrencinin ana babasına danıştıktan sonra yapılır. Sanırım bu kısa açıklamalar Hollanda'da bir gezici öğretmenin görevleri hakkında aydınlatıcı bilgi edinmenizi sağlamıştır. Şimdi sizlerden benim eski öğrencim Halit Yurdusen'i dinlemenizi istiyorum. Kendisi şu sırada hukuk fakültesinde son sınıf öğrencisidir. Halit 1985 yılında benim derslerime devam ederken 13 yıl sonra deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak üzere harika ülkenizde onunla birlikte olacağım aklımdan bile geçmemişti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sözü alkışlarınızla Halit Yurdusen'e bırakıyorum. Kaynaştırılmış eğitim sistemine devam etmiş bir öğrenci olarak yaşadıklarım. Halit Yurdusen, LLM Hollanda. Bayanlar, baylar. Bu kongreye çağrılmış oluşumun beni onurlandırdığını ve bana kendi öykümü anlatmak üzere şu mikrofonun başında olma fırsatı verilmesinden kıvanç duyduğumu belirtmekle konuşmama başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi ben Hollanda'da yaşıyorum. Türkiye'de geçirdiğim şu son birkaç gün içerisinde 4 dilden, Datça, İngilizce, Almanca ve Türkçe konuşmak zorunda kaldım. Kuşkusuz sizlere konuşurken bazı dil yanılmaları yapacağım, bunları bağışlamanızı diliyorum. Öykümü Türkçe anlatmaya karar verdim. Salonda usta çeviriciler olduğu bana söylendi. Şu halde konuşmamı İngilizce dinlemek isteyenlerden kulaklıklarını takmalarını rica ediyorum. Konuşmam bittikten sonra bana soru sorma fırsatı bulacaksınız. Tercih edenler sorularını İngilizce sorabilirler. Herkese günaydın. İzninizle bu kongreye çağrılmış olmaktan ve böylece burada sizlere hitap etmek fırsatı bulmaktan onur duyduğumu bir kez daha ifade ederek sözlerime başlayayım. Öykümün büyük bir bölümünü az önce Steve Pennings'in ana çizgilerini açıkladığı gelişimin daha yakından anlatımı oluşturacaktır. Hollanda'da özel eğitimi ve gezici eğitim yardımının gelişimini başlangıcından itibaren bütünüyle yaşamış biri sayılabilirim. İşte bundan dolayı bir görme engellinin açısından bakarak Hollanda'da görme engellilere sağlanan özel eğitimin ve bu eğitim sisteminin gelişmesiyle ortaya çıkan gezici eğitim yardımının tam bir tablosunu çizebilecek durumdayım. Görme engelli bir kişi olarak bu özel eğitim hakkında düşündüklerimi ve kendi deneyimlerime göre gerek özel eğitimin, gerekse gezici eğitimin yardımının avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya koymaya çalışacağım. Öyküm 5 bölümden oluşuyor. Özgeçmişimi kısaca anlatmakla başlayacağım. Bundan sonra özel eğitim üzerinde duracağım. Bunun ardından gezici eğitim yardımı ile bir normal okula devam etme konusunu tartışacağım. Bunu Hollanda'da özel eğitimin ve gezici eğitim yardımının bugünkü durumu hakkında vereceğim kısa bilgiler izleyecek. Öykümün son bölümünde özel eğitim ile gezici eğitim yardımına ilişkin deneyimlerimden ve bu sistemlerin yaşamımda oynadıkları belirleyici rolden söz edeceğim. 1. Kısaca özgeçmişim. Ben yabancıların ikinci kuşağındanım. 5 yaşımdan beri Hollanda'da yaşıyorum. Hem Türk vatandaşıyım hem de Hollanda vatandaşıyım. Şimdi 26 yaşındayım. Utrecht Üniversitesi'nin hukuk fakültesini yeni bitirmiş bulunuyorum. Babam bir tarım işçisiydi. 1974'te Hollanda'ya kaçak işçi olarak geldi. 1975 yılının Nisan'ında yabancılar yasasında o ünlü değişiklik yapılınca yasal statü kazandı. 1977'de annem ve kız kardeşimle birlikte ben de Hollanda'ya geldim. Konjenital katarakt denilen ciddi bir görme bozukluğum olduğu ve ameliyat gerektiği ancak o zaman anlaşıldı. 1977 Kasım'ında ameliyat yapılarak iki gözümün de mercekleri çıkarıldı. O günden beri görme gücüm hiçbir zaman %30'u geçmemiştir. Ameliyattan hemen sonra babam beni mahallemizdeki bir normal anaokuluna yazdırdı. Oradaki öğretmenim çok geçmeden gören çocuklar için açılmış anaokulunun bana uygun olmadığını anladı. Datça'yı iyi bilmedikleri için ana babamın Hollanda'daki olanaklardan habersiz olduklarını fark eden öğretmen kendisi Convergo Eğitim Merkezi ile bağlantı kurdu. Bu eğitim kurumu yalnız kör ve az gören çocukların özel eğitimini sağlamaktadır. 1978 Eylül'ünde bu kurumun okuluna devam etmeye başladım. Normal ilkokul öğretim programına olabildiğince denk bir öğretim programı izleniyordu. Mayıs 1985'te ilkokulu bitirmiş bulunuyordum. O yılın Eylül ayında aynı kurumun orta öğretim okulunda öğrenimimi sürdürmeye başladım. Bu okula 2 yıl devam ettikten sonra okulun değerlendirme ekibi benim normal eğitim sistemine geçmeye hazır olduğuma ve gezici eğitim yardımıyla öğrenimimi sürdürebileceğime karar verdi. 1987 Ağustos'unda evimizin bulunduğu çevredeki bir normal ortaokula gitmeye başladım. Ortaokulun geri kalan 2 yılını burada tamamladıktan sonra aynı okulun 2 yıl sürecek olan lise bölümüne geçtim. Orta öğrenimimin ilk yılında benden önce konuşan Steve Pennings'in sağladığı gezici eğitim yardımından yararlandım. Okulumda her şey yolunda gittiğinden ve ders notlarım da oldukça iyi olduğundan Steve Pennings ile birlikte artık bana yapılmakta olan gezici eğitim yardımına son vermeyi kararlaştırdık. Liseyi bitirerek orta öğrenimimi tamamladıktan sonra Sosyal Bilimler Koleji'ne girdim. Bu kolejdeki eğitim beni düş kırıklığına uğrattı. Bunun üzerine oradan ayrılıp 1993 yılının Eylül'ünde Utrecht Üniversitesi'nin hukuk fakültesine yazıldım. Şu sırada bu fakülteyi bitirmiş bulunuyorum. Lisedeki son yılı, Sosyal Bilimler Koleji'nde geçen 2 yılı ve hukuk fakültesinde geçen 5 yılı kapsayan 8 yıllık dönem boyunca Convergo Eğitim Merkezi ile hiçbir ilişkim olmadı. 2. Özel eğitim. 7 yıl ilkokulda, 2 yılı ortaokulda olmak üzere toplam 9 yıl özel eğitime devam ettim. Özel eğitim benden başka birçok kişinin öğrenim yaşamında olduğu gibi benim de daha sonraki öğrenim yaşamımda belirleyici ve önemli rol oynamıştır. Bu özel eğitim her Hollandalı çocuğun ilkokuldaki eğitiminin aynıydı. Bu eğitimin normal ilkokullarda verilen eğitimden en büyük farkı özel eğitim okullarında sınıfların çok az sayıda öğrenciden oluşmasıdır. Bu sayı 5 ile 12 arasında değişir. Gerektiğinde bir sınıfın öğrencileri daha küçük kümelere ayrılarak öğretim yapılır. Öğrencilerle teker teker bireysel olarak meşgul olunan durumlar bile vardır. Bu sistemde her öğrenci gereksinimi olan ilgiyi görür. Böylece sorunlar çabucak keşfedilip gerektiği gibi çözülebilir. Bu küçük grupların başka bir yararı da her bir öğrencinin kendi temposuna göre çalışmasına ve ilerlemesine olanak vermesidir. Bunun sonucu öğrencilerin çoğu ilkokulu normal okullardaki öğrencilerden daha uzun bir sürede, 7-8 yılda bitirmektedir. Oysa normal ilkokullardaki öğrencilerin çoğu 6 yıl içinde dil öğrenimlerini tamamlar. İlkokula başladığımda dil bakımından oldukça yetersizdim. Bundan dolayı okulun ilk yıllarında Datça'yı iyice öğrenmem için olağan ders programı dışında ayrıca dil öğretimine tabi tutuldum. Öğretmenler bana bireysel olarak daha çok dil dersi vererek sonunda dil bakımından yetersizliğimi giderdiler. Oysa normal bir ilkokula devam etseydim bu ek öğretime pek az zaman ve yer verilebilecekti. Öteki sınıf arkadaşlarımın da başka sorunları vardı. Örneğin sınıfımızdaki bir kız renk körü idi. Bu nedenle derslerde ona ayrıca özel ilgi gösteriliyordu. İki sınıf arkadaşımız hem görme engelliydiler hem de öğrenme sorunları vardı. Onlar bizden ayrı olarak öğrenim görüyorlardı. Fakat yüzme, sahne oyunları gibi sorun çıkarmayan etkinliklerde bize katılıyorlardı. Sınıftaki başka bir gruptaki çocuklar iyi öğrencilerdi. Dil bakımından henüz çok ilerlemiş değillerdi. Fakat aritmetikte çok ileriydiler. Onlara bizim ertesi yıl öğreneceğimiz aritmetik konuları öğretiliyordu. Bu örneklerle bir özel eğitim kurumunun her öğrenciyle ayrı ayrı yoğun olarak uğraşacak yer ve zamana sahip bulunduğunu göstermek istedim. Gerçek sorunları gerektiği gibi çözmeye kavuşturmanın ve her öğrenciye geleceği için sağlam bir temel kazandırmanın tek yolu budur. Özel eğitimin sağladığı yararlardan biri de öğretmenlerin görme engellilerin öğretimi alanında uzmanlaşmış olmalarıdır. Görme engelli öğrencilerle nasıl çalışacaklarını iyi bilirler. Normal okuldaki bir öğretmen ise görme engelli öğrencilerle nasıl çalışılacağı, nasıl uğraşılacağı konusunda ya pek az deneyimlidir ya da bu bakımdan deneyimsizdir. Dahası bu öğretmenin zaten görme engelli öğrenciyle özel olarak ilgilenecek zamanı da yoktur. Bir normal okulun standart öğretim programında öyle dersler vardır ki, görme engelli bir öğrenci ya bunlara katılamaz ya da ancak bazı uyarlamaların yardımıyla katılabilir. Bu gibi derslere örnek olarak beden eğitimi ve müzik derslerini gösterebilirim. Normal okuldaki öğretmenin görme engelli öğrencinin bu derslere katılabilmesi için yapılması gereken çok basit uyarlamaları yapacak ne zamanı vardır ne de deneyimi. Özel eğitimde ise katılım sorunu, bu tür etkinliklerin uyarlanmış olarak sunulması ya da onların yerine başka etkinliklerin konulması yoluyla çözülür. Kendi okul yaşamımdan buna iyi bir örnek vereyim. Biz normal okuldaki öğrencilerden çok daha fazla yüzme dersi görüyorduk. Bir özel eğitim okulunun yurdunda kalarak okula devam olanağı da vardı. Uzakta oturan öğrenciler her gün evlerine dönebilirler. Taksiyle sabahları evlerinin kapısından alınıp akşam üzeri yine evlerinin kapısına bırakılırlar. Yatılı öğrenciler iyi sosyal ilişkiler geliştirirler. Çünkü ders saatleri dışında da bir arada bulunurlar. Bunun avantajı hepsi de aynı tür engelleri olan bu çocukların anlamadıklarını anlamakta, bilmediklerini öğrenmekte birbirlerinden yararlanmalarıdır. Öte yandan her gün eve dönmenin avantajı da şudur. Bu gündüzlü öğrenciler mahallelerindeki çocuklarla, akrabalarıyla ve komşularla ilişki kurabilir, çevrelerinden kopmazlar. Özel eğitimde ekstra şeyler yapmayı mümkün kılan para da, yer de vardır. Bundan da bir takım yararlar doğar. Bir normal ilkokul bir veya iki öğrencisi için gereken pahalı araç ve gereçleri satın alacak parasal güce sahip değildir. Oysa özel eğitim okulu bunu pekala yapabilir. Bir özel eğitim okulunda bu özel araç ve gereçlere gereksinimi olan birçok öğrenci vardır. Bundan dolayı yönetim gereken pahalı araç ve gereçleri satın almaya karar verebilir. Özel eğitim okulunun bir göz doktorunun da üyesi olduğu çok meslekli bir ekibe sahip bulunması da başka bir önemli avantajdır. Benim zamanımda Convergo okulunun bir göz doktoru ile iki hemşireden oluşan bir sağlık ekibi vardı. Böylece belli bir takım rahatsızlıkları olan öğrenciler doğruca kendileri bu ekibe başvurabiliyorlardı. Oysa normal okula gidiyor olsalardı, göz doktoruna görünmek için bir hastaneye kadar gitmek zorunda olacaklardı. Bu daha zahmetli yolun şöyle bir riski vardır. İleride ciddi sonuçlar doğurabilecek olan ufak tefek göz sağlığı sorunları ihmale uğrayabilir. Özetlemek gerekirse özel eğitimin görme engelli öğrenciler için birçok avantajları olduğunu söyleyebiliriz. Öğrenciler ile çok ilgilenilir, birbirleriyle ve aile çevreleriyle bağlantılarını sürdürürler. Bundan başka özel eğitim, tıpsal ve başka sorunların hemen fark edilmesine ve çözümlenmesine fırsat verir. Özel eğitim ayrıca öğrencilere kendi sakatlıklarıyla birlikte yaşamayı ve bazı gizli kalmış yeteneklerini geliştirmeyi de öğretir. Bu öğretilenler daha sonraki yıllarda gerek öğrenimini sürdürürken, gerekse meslek veya sanatını icra ederken her zaman öğrencinin işine yarayacaktır. 3. Gezici eğitim yardımı. 1987 yılının Eylül ayından itibaren gezici eğitim yardımından yararlanmaya başladım. O zamanlar bu yardım tipi yeniydi. Başlayalı ancak birkaç yıl olmuştu. Günümüzde ise gezici eğitim yardımı Hollanda'da görme engelliler için en önemli destek biçimidir. Gezici eğitim yardımının anlamı şudur. Öğrenci kendi çevresindeki bir normal okula devam eder ve özel eğitim kurumu ona yardım eder. Gezici eğitim yardımı görme engelli bir öğrencinin gelişi hakkında normal okula bilgi verilmesiyle başlar. Ben normal ortaokula ilk gidişimde gezici öğretmenimle birlikte gittim. Okulun yönetim kuruluna tanıtıldım. Sonra da benim için ne gibi uyarlamaların gerekli olacağını anlattık. Gezici öğretmenin en önemli görevi düzenli olarak yaklaşık 2 ayda bir kez öğrencisinin bulunduğu normal okula gelerek sınıf öğretmeniyle görme engelli öğrencisinin derslerde aldığı sonuçlar hakkında görüşmek ve herhangi bir sorun varsa ona çözüm bulmaktır. İlgili öğrenci sınıf öğretmeniyle yapılan görüşmede her zaman hazır bulundurulur. Öğrenci henüz ilkokulda ise onun ana babası da görüşmede hazır bulunmaya çağrılır. Gezici eğitim yardımının sağladığı önemli bir avantaj, görme engelli öğrencinin geleceğinin okul çevresine duyurulmamasındadır. Okuldan yeni öğrencisini okul çevresine tanıtması istenir. Şaşkınlığa kapılmasınlar diye, öğretmenler ve öğrenciler aralarına katılacak olan görme engelli öğrenci hakkında önceden bilgilendirilir ve böylece onun gelişine hazırlanmış olurlar. Gezici eğitim yardımının başka bir avantajı da normal okula devam eden görme engelli öğrencinin kendini terk edilmiş hissetmemesidir. Bilir ki durumundan her zaman haberi olan biri, görme engellilere özgü sorunları çözmekte uzmanlaşmış biri vardır. Yine bilir ki o, kendisine her durumda destek olacaktır.